Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ves salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Ves salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Efendim Erkam Radyo'da Gül Sohbetleri programımızın 107.'siyle İnşallah yine beraberiz. Hayırlara vesile olması dileğiyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin akrabalarını paylaşmaya çalıştığımız bölümünde 40.'sına geldik efendim. Şimdiye kadar amcalarını gördük, amcaoğullarını gördük, birçok şeyi gördük, birçok şeyi beraber paylaştık sizlerle. Efendim şimdi de yeni bir bölüme başlıyoruz. Geçen hafta hatırlarsınız Hazreti Hamza amcayı bitirmiştik. Bugün itibariyle kaç bölüm sürer bilemiyorum. Artık o aradaki muhabbete bağlı. Ben tekrar tekrar nefsim adına, sizler adına, hepimiz adına hayırlara vesile olması dileğiyle yeni bir Gül Sohbeti programında Hazreti Abbas amcaya giriş yapacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin amcalarından biri olan, bir diğer ifadeyle en küçük amcası olan Hazreti Abbas amcaya bugün inşallah giriş yapacağız. Allah ne kadar nasip ederse o kadarını inşallah paylaşmaya çalışalım. Ve sık sık tekrarladığım gibi bölümlerde aleyhisselamın akrabalarını yakinen tanıyarak akrabalık ilişkilerimizi ve akrabalığımızı yeniden gözden geçirme, eksikliklerimizi onarma duygusuyla, duasıyla efendim. Efendim Abbas amca radıyallahu anh Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e yaş itibariyle yakın olmasından dolayı çocukluk devresi onunla beraber geçmiştir. Peygamberimiz aleyhisselamla beraber geçmiştir. Bazı güzel hatıraları paylaşarak bu amcayla beraber işte tüm rakamlara ağır ağır giriş yapacağım. Küçük yaştayken bir defa aniden ortadan kaybolmuştu. Uzun bir süre aranmasına rağmen bulunamayınca annesi iyice telaşlanmaya başlamış ve vaatler adaklar adamaya başlamıştı. Eğer oğlum sağ salim bulunursa Kabe'ye ipekten bir elbise dikerek onu giydireceğim diye söz vermişti. Sonunda sağ salim bulununca da adağını yerine getirdi ve Kabe'ye bir elbise, ipek bir elbise giydirdi. Bu olayı nakleden kaynaklarımız, bu olayı Kabe'nin ilk defa ipek elbise ile giydirilmesi olarak aktarmaktadırlar efendim. Yani böyle güzel bir çocukluk hatırası var Abbas amcamızın. O yüzden bazıları Kabe'nin örtüsünü elleyip Abbas amcaya bakarlardı. Senden dolayı bu örtündü bu taş bina diye. Efendim böyle örnek verirlerdi. Evet, onun çocukluğuyla ilgili kaynaklarda sadece diyebileceğimiz en öne çıkan malumat bu. Yani çocukluğu efendim çok fazla bilinmiyor. Gençliği çok fazla bilinmiyor. Abbas amca fiziki olarak beyaz yüzlü. Evet efendim beyaz yüzlü. Seçkin şahsiyetli, zarif, akıllı. Saçları uzun ve örgülü. Uzunca boylu, gür sesli bir zat idi. Hazreti Abbas amca radıyallahu anh. Peygamberimiz aleyhisselam ile aralarında fazla yaş farkı olmamasından dolayı onunla beraber büyüdüğünü söylemiştik. Medine'ye hicretten Mekke fethine kadar olan süreç hariç her an onunla beraber olmuş, acı tatlı birçok olayı beraber yaşamış. Bundan dolayı ona bir amca olmasından çok, onun hem arkadaşı hem de en yanındaki dostlarından biri olmuştur. Peygamberimiz Aleyhisselam'a risalet vazifesi verildiği ilk anlarda Müslüman olmayıp çok daha sonraları bu daveti kabul etmesine, hatta Bedir Savaşı'na da istemeyerek olsa müşrik safları içerisinde katılmasına rağmen Peygamberimiz Aleyhisselam bu amcasına karşı sevgisi çok fazla, muhabbeti çok fazla. İleride efendim gelecek, onu söyleyeceğim. Bu amcamızın İslam'a girme süreci noktasındaki rivayetleri de beraberce inşallah değerlendireceğiz. Bu kısım o zaman biraz daha anlaşılır hale gelecek. Hazreti Abbas amcanın Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a olan bu sonsuz sevgisi daha küçük yaşlarındayken başlamıştı. O Hazreti Peygamber'den birkaç yaş küçük, büyük olduğu halde, yani sadece birkaç yaş büyük, yani bazıları 1, 2, 3 yaş oynuyor. Yani 2 daha sanki gibi görünüyor. Bunları gene konuşacağız. Hazreti Peygamber Aleyhisselam bebekliğinde Hazreti Abbas amca gelip onu öptüğünü rivayet eder kaynaklarımız. İşte bu arada en az 2 yaş olduğunu gösterir. Yani bebeği gelip çocuk öpecek. Yani 1-2 yaş büyük olması lazım, onu öpsün. Peygamberimiz Aleyhisselam ve Hazreti Abbas amca çok iyi arkadaş olmalarına rağmen onların gençlik çağlarında birbirleriyle olan ilişkileri konusunda sınırlı bilgilere sahibiz. Bu bilgileri bir araya getirdiğimizde onların birbirlerine karşı yakınlıkları hakkında birkaç rivayetten öteye gidemiyoruz maalesef. Şimdi efendim bu kısmın iyi anlaşılması için bir örnek, daha önce geçen bir örneği paylaşayım sizinle. Resulullah Aleyhisselam'ın en büyük amcası Haris amcaydı. Aleyhisselam görmedi onu, çok büyüktü, öldü o. Haris amcanın oğlu, oğullarından birisi Muhire isimli Ebu Sufyan künyeli. Yani Ebu Sufyan Muhire bin Haris. Ebu Sufyan deyince ben bu konuyu anlattığımda sık sık söyledim. Mekke lideri Ebu Sufyan'la karıştırmayalım diye. Bu başka Ebu Sufyan. Bu künyesi Ebu Sufyan. Adı Muhire. Yani Ebu Sufyan Muhire bin Haris. Hazreti Peygamber'le aynı yaşta. Çocukluğu beraber geçiyor. Gençliği beraber geçiyor. Çok fazla beraberlikleri var. İşte o mevzuyu sizlerle paylaştığım sohbetleri hatırlayacak olursanız, orada da şunu kullandım ben. Efendimiz Aleyhisselam'ın çocukluğunu müstakilen araştırdığımızda, ki fakir, bunu da araştırdık ve Güller Gülü ismiyle sadece 15 yaşına kadar olan hayatını efendim yine Erkam'dan yayınladık. Çok muhterem hocamızın takdim ve takrizleriyle elhamdülillah. O kitabı ona baktığınızda, başka müelliflerin yazdığı kitaplara baktığınızda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın çocukluk safhası anlatırken orada Abbas amca da pek yoktur. İşte ismini verdiğim Ebu Sufyan Muhire bin Haris de pek yoktur. Şimdi bu zatları müstakilen gördüğümüzde çocukluğu, gençliği Peygamberimizle geçti diye rivayetler var. Ancak Hazreti Peygamberle beraber hayat hikayeleri hakkında rivayetler yok. Aynısı Hazreti Abbas amcamızı da görürüz. Şimdi Abbas amcada öne çıkan çok özellik var efendim. Çok fazla özellik var Abbas amcamızda öne çıkan. Buna baktığımız zaman Kabe'nin hizmetleri içerisinde de bu görülür. Diğer olaylar içinde de görülür. Şöyle bir radyo programına sığabilecek şekilde anlatmaya çalışırsak başarabildiğimiz kadarla, Abdülmuttalip dede konusunda kısmen geçtiği gibi, ki orada da biraz görmüştük. Abbas amcanın Mekke'deyken üstlendiği toplumsal görevlerin başında sikaye ve rifade vazifesi gelmektedir. Sikaye ve rifade vazifesi gelmektedir. Abdülmuttalip dede vefatına yakın bir zamanda kendi himayesinde bulunan bazı görevlerini oğullarına bırakmıştı. Kabe'ye ait görevlerini. Bu görevlerden sikaye ve rifade görevini de en küçük oğlu olmasına rağmen Hazreti Abbas'a vermişti. Şimdi elbette sizler şimdi haklı olarak sikaye nedir, rifade nedir diye soracaksınız. İleride yine gelecek ama çok kısa mana vereyim. Hacılara su ikram etme ve yemek ikram etme vazifesi. Kısa manası bu. Bazı kaynaklarda da Abdülmuttalip dedenin sikaye vazifesini Ebu Talib'e bıraktığı geçmektedir. Bunu da söylemiş olalım. Ancak rivayete göre Ebu Talip amca bu görevi yerine getirebilecek maddi güce sahip olmadığından kardeşi Abbas amcaya efendim başvuracak, hac zamanına kadar ondan borç para alacak ki bu 10.000 dirhemlerle ifade edilen bir borç. Parayı geri ödeme zamanı gelince ödemedi parayı. Yine ondan borç aldı defalarca. Böyle gel git borçlar olunca baktı ki bu işi götüremeyecek. Bu vazifesini de Abbas amcaya, kardeşine yani devretmiş oldu. Böyle rivayeti de atlamış olmayalım. Aynı zamanda Abbas amcanın da bu görevleri nasıl diyeyim bugünkü Türkçe'ye çevirerek şanına yaraşır bir şekilde götürdüğünü biliyoruz. Şimdi efendim ileri geri takdim tehir tarzında biraz sohbet olacak bugünkü sohbetimiz. Mümkün mertebe muhterem dinleyenlerim mümkün mertebe tarihi sıraya yani kronolojiye uymaya çalışıyorum. Ancak bazen öyle oluyor ki bir rivayeti ileri geri almak durumunda kalıyorum. Hadisenin iyi anlaşılması için burada da böyle yapacağımı şimdiden söylemiş olayım. Efendim, rivayetlerde Peygamberimiz Aleyhisselam ile Abbas amca Kabe'nin yeniden inşa esnasında diğer Kureyşlerle beraber inşaatta kullanmak üzere Kabe'ye taş taşıyorlardı. Hani meşhur Kabe hakemliği var ya Peygamber Aleyhisselam'ın. İşte o dönemde amca da var orada. Çalışan herkes taşıdığı taşları omuzlarına alıyor. Taşların omuzlarını acıtmaması, yara etmemesi için de üzerlerindeki elbiselerin bir kısmını çıkarıp o taşın altına koyarak o şekilde taşıyorlardı. Peygamberimiz Aleyhisselam ise böyle yapmıyor. Elbisesini çıkarmadan taşı taşıyordu. Ancak bir süre sonra taşıdığı taş sebebiyle omuzunun incindiğini gören Abbas amca yeğenini çok çok sevdiğinden "Ey kardeşimin oğlu sen de şunlar gibi yapsana. Elbiseni taşın üzerine altına koy yani elbiseyi omuzuna koy onun üzerine taşı koy. Öyle taşı öyle iyi olur" dedi. Aleyhisselam da amcasının sözünü dinleyerek eteğinden bir kısmını yukarı doğru kaldırıp taşın altına koyarak taşımayı düşündü ama yapamadı. Çünkü kaldırdığı an bir anda yere yığılıverdi sallallahu aleyhi ve sellem. Abbas amca büyük bir telaşla yeğenine koştu. Aleyhisselam'a baktı, gözünü göğe dikmiş vaziyette. Elbisem, elbisem yani üst başını örtüyor Aleyhisselam fakat yeterli olmuyor üstündeki kalan örtü. Elbisem, elbisem, elbisemi verin böyle telaştan Aleyhisselam'ın dediğini fark etti. Hemen elbisesini düştüğü yerden alıp yeğenin üzerine örttü ve ne olduğunu sordu. Sallallahu aleyhi ve sellem bir ses diyor işittim. Bir de uyarı aldım, sert bir darbe aldım. Ey Muhammed dediler sallallahu aleyhi ve sellem. Elbiseni üzerine olsun. Elbiseni çıkarma. Yani kısmen avret yerlerinin göründüğü rivayeti var. Bu avret denince bazen maalesef yani yanlış anlaşılmalara da meydan veriyor. Biliyorsunuz dizüstü avrettir erkekte. Avret yeri göründü deyince işte Allah muhafaza avreti galize sanki anlaşılıyor. Bu oldukça tehlikeli durum. Sallallahu aleyhi ve sellemin bu şekilde giyinmeyeceği hayatından, ahlakından belli zaten. İşte bu olaydan bir süre sonra Kabe inşaatı bitmiş. En son Hacerül Esved adı verilen o bilinen taş yerine konacak. Efendim sıra hani bitme aşamasında daha doğrusu diyeyim geldiğinde bu taşı ben koyacağım diye kabile liderleri iş büyüdü, inşaat durdu, kılıçlar sıyrıldı, savaş patlak verecek. Hepinizin bildiği gibi buraya hızlı geçiyorum çünkü konumuz Abbas amca. O olayın şahidi çünkü. Aleyhisselam gelecek işte hani hakem yapılacak meşhur Kabe hakemliği. İşte bir sergi üzerine taşı koyduracak. Her kabile reisine uçlarından tutturacak. Yerine kadar götürtecek ve bizzat kendisi taşı gediğine koyacak. Bu sahnede Abbas amca çok canlı şahittir, tanıktır orada. Çok ama çok mutlu olacak, çok sevinecek. Yani mesela ben küçüklüğümde Aleyhisselam'ın Kabe hakemliğini efendim dinlerdim, okurdum böyle. Kaynaklarımız işte o öyle zekiydi, öyle işte iyiydi falan derler mesela bu olayı anlatınca. Ben hadiseyi tamamıyla kavrayamayınca bunda ne var ya diye düşünürdüm. Ancak daha sonra etraflıca araştırınca çok basit gibi görünen ama bir büyük savaşı engelleyen bir çözümdür bu. Yani basit gibi görünen ama asla basit olmayan bir büyük savaşı engelleyen bir çözüm şekli bu. Efendim, Abbas amca tüccar bir zat idi. Ticaret ile meşgul oluyor ve geçimini bu yolda sağlıyordu. Bazı zamanlar hesapsız bir servet sahibi oluyor. Bazı zamanlar çok zor durumlarda kaldığı oluyordu. Biliyorsunuz ticaret yapan insanlar bunu bilirler. Yani her zaman her şey istendiği gibi gitmeyebiliyor ticarette. Böyle bir denge oynaması olabiliyor. Mekke'de sık sık kuraklık olur mesela. Efendim bu esnada Mekke'ye ziyaret maksadıyla yabancı kimseler de gelirler. Yani sadece kuraklık olur, varlık olur. Kureyş zenginleri efendim Mekke'ye gelenleri ağırlarlar. O dönemde bugün de sanıyorum öyledir. Yani misafirleri ağırlamak, izzet ikramda bulunmak faziletli işlerdendi. Birçok kişi bunu yapardı. Abbas amcamın önünde gelendi. Yani dallıkta, bollukta sürekli böyle gani bir şekilde malını harcadığını görürsün. Büyük tüccarlar genellikle Farslılardan aldıklarını Roma'ya taşırlardı. Romalıların mallarını da Şam yoluyla Farslılara satarlardı. Biri yazın, diğeri de kışın olmak üzere iki büyük ticaret kervanı düzenlenirdi. Ticaretleri çok da bu iki büyük çok önemli bir olay bu. Kureyş suresinde de geçer bu hadisi çünkü. Yaz seferinde Şam'a gider, Farslıların mallarını oraya götürürlerdi. Oradan da Romalıların mallarını alır getirir ve halka satarlardı. Kış seferinde de Yemen'den mal alıp getirir ve İran'da satarlardı. Dış ticaret Kureyş'in büyüklerinin servet kazanmasının yegane yolu idi. İç ticaretle de orta halliler geçimlerini temin ederlerdi. İşte Abbas amcada bakıyoruz hem iç ticaret var hem dış ticaret var. Bazen bu ticaret kafilelerine doğrudan katıldığı gibi bazen de kafile ile gidecek olan kişilere kendi mallarını satması için onlara verir, yaptığı ticaretine ortak olurdu. Dış ticaretiyle yetinmeyen Abbas amca iç ticaretinin yanında Medine halkı ile de ticaret yapardı. Bu yüzden Medine halkı onu çok iyi tanırdı. Efendim daha henüz İslam yok. İslam girmeden önceki sahneyi söylemeye çalışıyoruz. Abbas amca tüccar olduğundan her tarafta tanınan bir isim malum. En büyük amca ki az önce geçtiği Haris amcanın oğullarından biri de Nevfel idi. Nevfel bin Haris. Abbas amca cahiliye döneminden itibaren bu yeğeni Nevfel ile bir şirket kurmuş olup bugünkü deyimle iç ve dış ticaret ortağı olarak uzun soluklu bir ticari beraberlik yaşamışlardı. Şimdi belki diyorsunuz ki ya hocam bunlar bize ne lazım? Haklısınız. Bunlar bize ne lazım? Düşünebilirsiniz ama önümüzdeki aşamalarda onun İslam'a giriş sürecinde bu ticaretin fonksiyonunu orada göreceksiniz. Bu oldukça önemli bir durum ve tutum efendim. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yakın akrabalarını uyarmak amacıyla onları ilk defa toplu halde bir araya toplayıp yemek ikramında bulunduğu toplantıya Abbas amca da katılmış ve burada Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kendilerine yönelik uyarılarını dinlemiş ancak olumlu ya da olumsuz herhangi bir görüşte bulunmamıştır. İster istemez şu soru aklınıza gelebilir. Birbirlerini bu kadar seven, yaşı birbirine yakın olan ve amca olan amca yeğen neden desteklemedi diye bir yoruma benzer bir rivayet buldum kaynaklarda. Yani bunun sebebi diye bu rivayeti almışlar. Onun toplantıda bulunan diğer akrabalarına göre küçük yaşta olması ve Ebu Talip bile Ebu Leheb gibi ağabeyleri ve yine ablaları yani Aleyhisselam'ın halaları varken kendisinin söze karışmasının doğru olmadığını düşünmesinden dolayı olmalıdır diyor bazı kaynaklarımız. Doğrusunu ya da en doğrusunu şüphesiz ki Allah bilir Celle Celaluhu. Şu sahneyi biraz açmak istiyorum. Sallallahu aleyhi ve selleme vahiy geliyor. 3 yıl boyunca Aleyhisselam İslam'ı güvendiği insanlara tebliğ ediyor. Şimdi bu Abbas amcasıyla bu kadar yakın olduğu halde mesajı ona söylemiş, onun verdiği cevabın ne olduğu noktasında bir rivayete ulaşamamakla birlikte olayların akışı içerisinde bu amcaya da diğerlerine olduğu gibi söylediği, davet ettiği ama amcanın bir cevap vermediği şeklinde düşünülüyor. Acizane biz de kaynakların bu rivayetlerine katılıyoruz efendim. Şimdi iki kez biliyorsunuz yaşandı bu sahne. Yani Aleyhisselam Allah'tan bu emri alınca İslam'ı açıkça anlatacak. Ancak Allah'ın emri öyleydi. Önce en yakınlarından başla demişti Allah-u Teala. Önce en yakınlarından başla. Yani vahiy gönderdi. İslam tebliğ görevi verdi Aleyhisselam'a. Aleyhisselam güvendiği insanlara mesajı iletiyordu. Güvendiği insanlar arasında yakınları da var, yabancılar da var. İsimleri malum var, meşhurdu bunlar. Ancak açıktan emir gelince orada bir mukayyet bir durum görürsünüz, bir kayıt görürsünüz. Önce en yakınlarından başla diyor Allah-u Teala. İşte bundan dolayı kıymetli dinleyenlerim, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yakınlarını tanımak için bu güzel radyonun güzel dinleyicisiyle bu yolla buluşmuş oluyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yakınlarını yakından tanıma ve onların güzelliklerini güzelliğimiz haline getirme çabasına girme ama aynı zamanda da yakınlarımızda olan ilişkilerimizi yeniden gözden geçirme arzusuyla bu programı yapıyoruz hep beraber. Evet, biz programa devam ediyoruz ancak kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Lütfen bizden ayrılmadan sabırla kısa aramızı değerlendirelim. Az sonra yine beraberiz inşallah. Evet efendim, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabalarını Abbas amcayı tanımaya başlamıştık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Resulullah Aleyhisselam'a insanlara İslam'a davetin açıkça yapılma emri geldiğini ve yine Allah tarafından önce yakın akrabalarından başlaması emredildiğini ve bunun üzerine sallallahu aleyhi ve sellemin de yakın akrabalarını toplayıp onlara iki defa yemek verdiğini söyledik az önce. Abbas amca da bunların içerisinde ve orada olumlu ya da olumsuz herhangi bir cevap verdiğini görmüyoruz. Abbas amca değişik bir karakterde bir insan. Çok farklı özelliği olan bir insan. O yüzden onun İslam'a girişi ihtilaflıdır. Ne zaman İslam'a girdi diye. Bunları az sonra konuşacağız, görüşeceğiz hep beraber. Çok tatlı, çok güzel efendim uyarılar göreceksiniz bunun hayatında. İki defa aleyhisselam evinde bu tebligatı yaptıktan sonra, yani Allah'ın emriyle önce yakın akrabalarına mesajı ulaştırdıktan sonra. Evet. Bunun üzerinde biraz daha, birkaç cümle daha kullanalım. Mesajı önce yaşayacağız, kendimiz yaşayacağız. Yani hak olan neyse hakkı yaşayacağız. Hakkı hak adına, insanlara taşıma adına, anlatma adına, yazma adına, yani ulaştırma adına bir faaliyete gireceğimiz zaman da yakınlarımızdan başlayacağız. Kendi evimizden, akraba çevremizden başlayacağız. Ve onlara mümkün mertebe onlarla bağımızı sıcak tutarak, ikili ilişkilerimizi canlı tutarak efendim mesajı paylaşma yoluna gireceğiz. Daha önce gördük, bu amcalar içerisinde Ebu Leheb amca çok sert tavır takınmış, Resulullah'ın karşısında yer almış. Çok ama çok zorluklar çektirmişti. Buna rağmen sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz canın cehenneme ne halin varsa gör diye dışlamamıştı. Peygamber aleyhisselamı örnek aldığımızı iddia ediyoruz. Birbirimizi dışlıyoruz. Şimdi ben böyle söyleyince işte diyelim mesela namazı niyazı yoktur erkektir. Örtüsü kılı kıyafeti iyi değildir hanımdır. Bir Müslüman akrabası da onu bundan dolayı uyarıyor. Biraz da mesafe koyuyorsa işte bak sen beni dışladın diye düşünmek yerine Allah rızası için muhterem dinleyenlerim, Allah rızası için tamam dışlamayacağız amenna. Ama dışlanacak bir kıyafette olmayacağız. Dışlanacak bir davranışta olmayacağız. Dışlanacak sözcükler söylemeyeceğiz. Kalkır da İslam'a direkt karşı koyar, örtüye, namaza, oruca karşı koyarsak, karşı taraf ne yapsın? Peygamber değiliz ki sonuçta. Bizim tahammülümüzün sınırı bellidir. Ancak iki taraflı bunu düşünmek gerekiyor. Allah-u Teala kendisine namazı, abdesti, örtülü, güzel bir İslami yaşayış nasip eden bir kardeşimize, bundan nasibi olmayan akrabalarına karşı mülayim davranması, onlara İslam'ın güzelliğini götürmesi vazifesi var. Ama diğer taraftan da İslam'ın dışında kalan kardeşlerimiz, Müslümanlar için söylüyorum ben, akrabalarımız, artık bir an önce kendilerine çeki düzen vermeleri gerekiyor. Yani sürekli yanlışta, sürekli yani hep karşı taraftan anlayış beklemek, hoşgörü beklemek olmaz ki böyle. Yani Allah'ın emrini çiğneyen bir kişiye kul ne hakla hoşgörü gösterebilir ki? Ya örtünmüyor hanımdır, namaz kılmıyor adamdır veya kadındır. Efendim haramlar işliyor ve Müslümansınız, siz bunları biliyorsunuz, yaşamaya çalışıyorsunuz. Onu önce güzel bir şekilde uyarıyorsunuz, sonra sert çıkışıyorsunuz, anlatıyorsunuz, tavır koyuyorsunuz, karşı taraf bozuluyor. Ya bak peygamberimiz dışlamamış diyorsun. Subhanallah, tamam da yani aleyhisselamın İslam'a girip Müslüman olup İslam'ı çiğneyen bir akrabası yok ki. Ebu Leheb'e örnek veriyoruz, Ebu Leheb İslam'a girmedi. Ve aleyhisselam onu kazanmaya çalıştı. İşte Abbas amcadan farklı bir şey göreceğiz sen, onu göreceğiz. O yüzden sürekli beni anlasınlar, beni hoş görsünler, öyle olmaz. Ben şimdi şu anda sizlere radyo mikrofonuyla ulaşıyorum. Erkam radyo mikrofonuyla. Ben şimdi önümdeki bu kıymetli mikrofonu efendim alsam eline bir tane bir kesici, delici bir alet, bunu bozmaya, kırmaya çalışsam, hatta bu hareketlerim esnasında ses de size gelse, efendim ha hoca kızdı mikrofonları kırıyor, siz de beni hoş görüyorsunuz diyelim. Subhanallah, mikrofon sizin mi? Mikrofon buradaki radyonun. Beni kim hoş görür? Buradaki mikrofonun sahibi hoş görecek yani. Ben hoş görün demiyorum yani. Ben burada mikrofonu kırıyorum, siz beni hoş görüyorsunuz. Neye benziyor bu? İşte arabalar diyelim park etmiş. Çocuk eline bir tane çivi almış, arabayı çiziyor. Ben de onu görüyorum. hoşgörülü bir insanım, anlayışlı insanım. Çocuktur, anlamıyor diye onu hoş görüyorum. Niye? Çizdiği araba benim değil de ondan. Bir de benim arabayı çizsin bakalım, hoş görecek miyim? Adam namazı kılmıyor, çiğniyor. Namaz senin emrin mi? Yok. Kimin emri? Allah'ın emri. Sana namaz kılmayana hoşgörü yetkisi veren ne? Ha, hoşgörü başka, tahammül başka. Muhterem dinleyenlerim, biz İslam hükümleri çiğneyen kardeşlerimizi, Müslüman kardeşlerimizi söylüyorum, hoş görmüyoruz. Onlara tahammül ediyoruz. Hoşgörü onu kabullenme anlamına gelir. Tahammül gücünüz yetmiyor. Tahammül ediyorsunuz. Tahammül ediyorsunuz. O yüzden Abbas amca da bunun sınırlarını çok iyi göreceğiz daha sonra. Müslüman İslam esaslarını yaşamakla mükelleftir. İslam esaslarını yaşamadığı halde hep böyle beni iyi anlasınlar, hoş görsünler deme hakkına fazla sahip değildir aslında. İslam'ı yaşayacak. İslam'ın istediği gibi yaşayacak. Allah hepimize inşallah kendisine razı olacağımız şekilde İslam'ın yaşamayı nasip eylesin. Amin diyelim duamıza ve devam edelim. Aleyhisselam, ben buraya aslında fazla takılıyorum. Yani burada muhakkak bir şey bulmak istiyorum, görmek istiyorum. Gücüm yetmiyor, göremiyorum, yetişemiyorum, anlayamıyorum. Dolayısıyla sizlere de fazla aktaramıyorum efendim. Hepsinin sevdiği, efendim, hepsinin üzerine titrediği Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem, hayatı boyunca şaka bile olsa yalan söylemeyen, özü sözü doğru bir insan, Allah tarafından peygamber olarak görevlendiriliyor. 3 yıl boyunca kapınıza defalarca geliyor. Size olayın özünü anlatıyor. Dinlemiyorsunuz veya kabullenmiyorsunuz veya ne yaptığınızı bilmiyoruz. Al yine Allah'ın emriyle yakınlarından başlamak üzere açıkça ilan etmek, uyarmak emri gelince aleyhisselama evine topluyor. Onlara yemek ikram ediyor. 2 defa oluyor bu. İslam'ı anlatıyor ve İslam'a sahip çıkan yok. Tabi üzülüyor aleyhisselam. Amcaların da üzülüyor. Allah'ına üzülüyor. Seviyor onları çünkü. Ve en büyük desteği oradan bekliyor. Yakın akraba aynı zamanda destekleyen bir bağdır. Köstek değildir. Sallallahu aleyhi ve sellem evinde 2 kez bu tebligatını yaptıktan sonra yine Allah'ın emriyle efendim açıkça tüm insanlığı davet emri aldı. Hepinizin bildiği gibi Safa tepesine çıktı. Oradan haykırdı insanlara. Şimdi oradaki ayrıntıya girmeyeyim ben. Çünkü değişik zaman dilimi içerisinde o sahneye parça parça verdiğimi hatırlıyorum. Ama birkaç cümle kullanayım. Resulullah'ın kullandığı birkaç cümleyi kullanayım. Safa tepesinde cereyan eden o sahnede bütün kabileleri saydığı gibi aleyhisselam özel olarak da akrabalarına sesleniyor. Ey Abdülmuttalib oğulları, iman ederek kendinizi Allah'tan satın alınız. Ben sizi Allah'ın azabından kurtarabilecek hiçbir şeye malik değilim. Ey Abbas bin Abdülmuttalib, Abbas amcam, ben seni Allah'ın azabından kurtarabilecek bir şeye sahip değilim. İman edip kendinizi kurtarın. Ey Zübeyr bin Avvam'ın annesi Resulullah'ın halası Safiye. Ey Muhammed'in kızı aleyhisselam Fatıma. İman ederek kendinizi Allah'tan satın alın, cehennem azabından kurtulun. Siz benim malımdan dilediğinizi benden isteyiniz. Fazlasıyla vereyim size. Ama ben sizi Allah'ın azabından kurtarabilecek hiçbir şeye malik değilim, sahip değilim. Şu kadar var ki sizlerin bir akrabalığı var. Akrabayız. Ben ancak akrabalık suyu ile sulayacağım. Resulullah çok güzel konuşuyor gerçekten. Akrabalık suyu ile sulamak. Deyimdir aslında ya bu. Ama çok güzel bir deyim gerçekten. Yani akraba akrabayı gözetmek durumundadır. Akraba akrabayı gözetmek durumundadır. Akraba akrabayı gözetecek. Çok öne çıkıyor. İşte biz Aleyhisselam'ın akrabalarını anlamaya, sizlere paylaşmaya çalışırken, işte birkaç program dinleyip gidip millete hocalık falan taslayalım anlamına söylemiyorum. Ama yani akrabanın, akrabamızın bize sahip çıkacağı bir düzeye gelmek durumundayız diyelim ben. Az önce söylemeye çalıştığım gibi, yani namazı kılmayacaksın, hanımsan örtülmeyeceksin, İslam'ı yaşamayacaksın, her türlü haramın içine gireceksin, ondan sonra akrabayız, beni idare et. Aleyhisselam ne buyuruyor? Benim buna gücüm yetmez diyor yani. Ben sizin için ahirette bir şey yapamam diyor. Kimin oğlu, kimin kızı olursanız olun. Yani filankesin kızı olması, filankesin oğlu olması işi bitirmiyor. Peygamber Efendimiz kendi amcasına, halasına ve kızına hitap ediyor. Yani benim elimde bir şey yok diyor. Ben hocanın çocuğuyum, torunuyum falan, yetmez bunlar. Yani hocanın torunu hocaya aittir. Yani onun ameli ona aittir. Ben şimdi burada su içiyor olsam, şimdi efendim ben su içtim diye benim çocuğumun susuzluğu geçmez ki, veya dedemin veya ninemin. Dolayısıyla yapılması gereken şey yapılması lazım. Her insan kendisini yetiştirmek, Allah'ın ve Resulünün emri istikametinde bir hayat sürmek zorundadır. Şimdi dilerseniz iyi anlaşılsın diye Hazreti Abbas amcanın Müslüman olma sahnesini bir paylaşayım sizinle. Yine bir radyo programına sığabildiği kadarıyla. Efendim, Abbas amca hakkında bilgi veren kaynaklarımız, onunla ilgili olarak en çok Müslüman olma zamanı hakkında farklı rivayetlere yer vermiş ve bu problem uzun tartışmalara vesile olmuş, sebep olmuştur. Şimdi rivayetlerin tamamını tarayarak, Abbas amcanın karakterine bakarak, Aleyhisselam'ın yöntemini gözden geçirerek, o günkü stratejiyi iyi belirleme noktasında bir yerlere saldırmadan, sataşmadan, birilerinin avukatı olmadan ve birilerine saldırmadan meseleyi nasıl anlayacağız noktasında sizlerle paylaşacağım güzel rivayetler var efendim. Şimdi Abbas amca ilk vahiy geldiğinde iman ediyor. Bir rivayet. Abbas amca bu akraba davetleri sonunda iman ediyor. İki rivayet. İkisinde de imanını saklıyor, yalnız gizliyor. Bunlara geleceğiz. Bedir Savaşı'ndan önce Müslüman oluyor. Ancak gizlediği için savaşa müşrik zannıyla katılıyor. Hani zorla götürüyorlar. Bedir Savaşı'ndan sonra Müslüman oluyor. Mekke fethi esnasında Müslüman oluyor. Rivayetler çok. Şimdi bunların iyi anlaşılması noktasında biz şöyle bir şey özetleyerek burada şunu vereceğiz. Bu konuda en ciddi rivayet Abbas amcasının, amcamızın kölesi olan Ebu Rafi'nin rivayetidir. Ebu Rafi Ummul Fadıl yenge ile de bu rivayeti paylaş. Onunla ilgili güzel rivayeti var. Önceki sohbetlerimizde gördüğümüz Hamza amcanın kızıyla güzel rivayetleri var. Yani olayları anlatırken Hazreti Hamza amcanın da efendim İslam'a giriş noktasında rivayetleri var. Ben bunları bir araya getiriyorum. Bakın, ben Ebu Rafi diyor, Abbas bin Abdülmuttalib'in kölesiydim. Biz ailece Müslüman olmuştuk. Abbas amca ve hanım Ümmül Fadl ile birlikte ben de Müslüman olmuştum. Abbas'ın mallarından birçoğu da kavminin ellerinde veresi olduğu için onlara muhalefetten çekinirdi. Bu nedenle Müslüman olduğunu gizlerdi. En çok durulan rivayet budur. Ancak biz ailece İslam'a girdik derken, burada dikkat ettiyseniz şu zamanda girdik demiyor. Ancak rivayetleri, ben diğerlerini aktarmıyorum size, rivayetleri şöyle önümüze yayıp dönemin şartlarını, hadiselerin akışını şöyle bir güzel incelediğimizde Abbas amcanın ailecek ilk sıralarda İslam'a girdiğini, ancak kendisinin bunu sakladığını ve aile efradına, yakınlarına da belli etmediğini görürüz. Bunun faydasını aleyhisselam ileride çok görecek. Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Abbas amcasına bu manada bir serzenişi yoktur. Mesela Hamza amcada gördük. 6. yılda İslam'a girdi Hamza amca. İşte Ebu Cehil aleyhisselama hakarette bulunmuştu. O da geldi kafasını yerde Ebu Cehil'in. Olay böyle patlak vermişti malum. Ama tarih veriliyor. 6. yıl. 6 sene dışında kalmış Hamza amca. Çünkü Hamza amca avcı. Yani büyük hayatının büyük kısmı şehir dışında geçiyor. Sürekli av peşinde. Dışarıda çok kalıyor. Hamza amca da bir yandan tüccardır. Büyük tüccar. Yani toptan gidip geliyor sağa sola. Dışarıda o da çok kalıyor. Ancak onun Mekke'de yerleşik bir dükkanı var. Esnaftır yani. Dolayısıyla Mekke'de de çok durduğu oluyor Abbas amcanın. Ancak Ebu Rafi olayın bize bu boyutunu söylüyor. Yani veresiye çalışıyor demek ki büyük bir kısmı. Efendim Abbas amca işi yürütme noktasında Müslümanlığını gizliyor. Diğer tarafta Abbas amca toplumun diplomasisini iyi anlayan, iyi bilen, Peygamberimiz aleyhisselama karşı yapılan komploları gören, değerlendiren, çözüm üreten bir adam. Dolayısıyla kişi yerini belli etmeden aleyhisselama arka planda ciddi şekilde yardımcı olacak ve sürekli önünü açacak. Bunu da görürüz. Dolayısıyla acizane kanaatler çoktur. İşte Bedir Savaşı'nda mesela bir örnek vereyim. Ben size bu çok önemli bir örnektir. Bedir Savaşı'nda Abbas amca müşrik olarak savaştadır. Esir düşer. Ve esaretten kurtulma yöntemlerinden biri de fidye ödemek. Aleyhisselam hem kendisi için hem de yeğenleri için fidye ister Abbas amcasından. Ama Abbas amca konuya gelirken ya Muhammed demez sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili yeğeni de demez. Ya Resulallah der. Bütün kaynaklar böyle yazar. Ya Resulallah, ben Müslüman idim. Müslümanım. Kureyş kavmi beni zorlayarak savaşa çıkardılar. Şimdi esir düştü. Herkesin içinde bu konuşma oluyor. Aleyhisselam burada birçok hükmü önümüze koyuyor bizim. Senin Müslümanlığını en iyi Allah bilir diyor. Ancak şu anda senin durumun ortadadır. Bu da senin aleyhinedir. Evet. Yani bunu iyi düşünmek lazım. Sen Müslüman değilsin demiyor. Sen yanındasın demiyor. Senin Müslümanlığını en iyi Allah bilir. Ancak şu anda senin durumun ortadadır. Bu da senin aleyhinedir. Yani müşrik görünüyorsun, müşrik saflarındasın, esir düştün, fidye ödeyeceksin. Buradaki fidye meselesini de az sonra açmaya çalışayım. Araya bir rivayet daha sıkıştırayım. Biraz beyin jimnastiği yapacağız. Baştan biraz zor bir sahnedeyiz şu anda. Ama çok da zor değil. İnşallah anlaşılacak. Abbas amca Müslüman olduğu halde efendim, yani madem Müslümandı diyorlar, hicret niye etmedi? Niye Medine'de kaldı? Bu soruyu soranlar var. Neden Mekke'de kalıp hicret etmediği ve Bedir Savaşı'nda müşrikler arasında yer aldığı sorusuna cevap ararken de yine kaynaklarımız Abbas amcanın Mekke'de kalmasını bizzat Resulullah Aleyhisselam istemiştir. Bunu ileride bulacağız. Hepiniz biliyorsunuz ki Bedir Savaşı hicretten sonradır. Bunu hiç kimse önce diyemez. Ama bu sayede onun Hazreti Peygamber'e Mekke'den mektuplar yollayıp müşriklerin durumu hakkında bilgi vermiş, Bedir Savaşı'na da zorlama ile katılmıştır. Buna göre Abbas amca hicret etmek için Peygamberimiz Aleyhisselam'dan izin isteyince Aleyhisselam ona dönüyor. Ey amca, sen yerinde kal. Çünkü Allah peygamberliği benimle sonlandırdığı gibi hicreti de seninle sonlandıracaktır. Senin makamın senin için daha hayırlıdır. Burada dur diyor yani. Böylece Abbas amcanın Mekke'de kalmasını istiyor. Ve bu konuda kaynaklarımız bir hayli fazla var. Bu konuyu, bu böyle olduğunu söyleyen. Aynı zamanda Abbas amcanın çocuklarından biri olan Abdullah, ki çok meşhurdur bu. O diyor ki babam diyor Abbas, Mekke'de Bedir'den önce Müslüman olmuştu zaten. O küçük olduğu için o günlerde tam tarih veremiyor. Onunla birlikte annem Ümmül Fadıl da Müslüman olmuştu. Ancak o Mekke'de ikamet ediyordu. Mekke'de olan biteni Resulullah Aleyhisselam'a yazıyor ve onu haberdar ediyordu. Böylece Mekke'deki hiçbir şey Resulullah Aleyhisselam'a gizli kalmıyordu. Babam Abbas da bu şekilde Müslümanlara yardım ediyor, İslam'ın güç ve kuvvet bulmasını sağlıyordu. Hatta bir ara Resulullah Aleyhisselam'a Medine'ye gelmek istedi. Resulullah Aleyhisselam da ona bir mektup gönderip senin makamın önemlidir, sen orada mücahitsin diye buyurarak Mekke'de kalmasını emir buyurdu. Bunun da kaynakları var. Oğlu Abbas'ın Abdullah'ın ifadesi, Abbas amcanın oğlun Abdullah'ın ifadesi. İleride gelecek Abbas amca yine hicretten önce Akabe biatlarında gelecek, çok iyi bir rolü var. Ve bu konuda son olacak bir rivayeti söyleyeyim. Mesela Uhud Harbi'nde esir düştü. Peygamber Aleyhisselam fidye istedi amcasından. Onun da parası kalmadığını söyledi. İşte üzerindeki tüm parası alındı vesaire. Ben ayrıntıya girmiyorum. Aleyhisselam tebessüm ederek, peki ey amcam dedi, Mekke'deyken eşin Ümmül Fadla bıraktığın paralara ne oldu? Sen o paraları Ümmül Fadla verirken yanında kimse yoktu. Sonra ona dedin ki, eğer bu savaşta bana bir şey olursa şu Fadıl için, bu Abdullah için, bu şunun için, bu bunun için dedin. Değil mi? Deyince Abbas amca, sen bunları dedin nereden biliyorsun? Dediğin gibi orada kimse yoktu, sen de yoktun. Bunları sen nereden biliyorsun? Abbas amca, bana Rabbim bildirdi diyor. Ve o şey üzerine imana geldiği rivayet edilir. Şimdi burada İbrahim Aleyhisselam hani ya Rabbi dedi, ölüleri nasıl dirilteceksin diye sordu. Olaya girmiyorum ben. Allah-u Teala yoksa inanmıyor musun ey İbrahim dedi. Yoksa tabii inanıyorum ama kalbin mutmain olsun dedi. O kuşları malum işte, o kuş sahnesini. Onlar kesildi, biçildi, dağıtıldı sağa sola. Sonra çağırınca hepsi birleşip geldi. Mutmain olmak. Yani o bakımdan birçok sahabe Aleyhisselam'ın mucizelerine şahit olunca tekrar tekrar sen Allah'ın Resulüsün demişlerdi. Efendim, tatlı bir konu, muhabbetli bir konu, güzel bir konu. Ama bir radyo programı, bizim süremiz burada doluyor. Önümüzdeki inşallah haftalarda tekrar buluşmak üzere. Efendim, hepinizi Erkam Radyo mikrofonlarından saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.